Ayrım 41, sayfa 298. Bu konuşmanın ardından Başkan Lansdorff'un amaçlarını açıklamak üzere Diotima söz aldı. Büyük vatanserlik eyleminin, ekselanslarının da belirttikleri gibi halkın bağrından yükselecek büyük bir hedef bulmak zorunda olduğunu söyledi. Bugün ilk kez toplanmış olan bizler, bu hedefi şimdiden saptama konusunda kendimizi yetkili bulmuyoruz. Bizler şimdilik yalnızca bu hedefe götürecek önerilerin oluşturulmasını sağlayacak bir örgütlenmeyi gerçekleştirmek için toplandık. Diotima bu sözlerle tartışmayı açtı. Önce bir sessizlik oldu. Neyle karşılaşacaklarını bilmeyen değişik türlerden ve dillerden kuşları ortak bir kafese kapatın, ilk anda onlar da aynen böyle susarlar. Sonunda bir profesör söz almak istedi. Ulrich onu tanımıyordu. Ekselansları bu beyi herhalde son anda özel sekreteri aracılığıyla davet etmiş olmalıydı. Profesör, tarihin yolundan söz etti. Önümüze baktığımızda dedi, saydam olmayan bir duvar, sağımıza, solumuza baktığımızda belli bir yönü bulunmayan kabarık sayıda önemli olay. Sadece birkaçından söz etmek istiyordu. Hali hazırda Karadağ ile yaşanan çekişme. İspanyolların Fas'ta göğüslemek zorunda kaldıkları çetin çarpışmalar. Ukraynalıların Avusturya Senatosu'ndaki engellemeleri. Ama geriye bakıldığında her şey sanki bir yüce takdir sonucu düzene ve hedefe kavuşmuş gibiydi. Bu nedenle şunu söylememe izin verilecek olursa, bizler her an olağanüstü bir yönetimin sırrını yaşamaktayız. Ve kendisi, deyim yerindeyse, bir halkın gözlerini kadere bilinçli olarak bakabilmesi için açmayı büyük bir düşünce olarak selamlıyordu. Bunun da halkın çok yüce bir konuda yalnızca buydu söylemek istediği. Çünkü çağdaş pedagojide de öğrencinin önüne hazır sonuçlar konulması yerine onun öğretmenle birlikte çalışmasına olanak sağlanıyordu. Toplantıdakiler taş kesilmişçesine ve dostça bir ifadeyle önlerine yeşil masa örtüsüne bakmaktaydılar. Başpiskoposun temsilcisi olan yüksek düzeydeki kilise görevlisi bile tinsel nitelikteki bu amatörce edim karşısında yüzünde söylenenlere içtenlikle katıldığına ilişkin en ufak bir ifade belirmeksizin bakanlık görevlileriyle birlikte onlar gibi nazik bir bekleme durumunu korumuştu. Görünüşte toplantıda sanki sokakta birisi beklenmedik bir biçimde yüksek sesle ve herkese hitap etmeye başlamış gibi bir hava vardı. Böyle bir şey olduğunda herkes, hatta daha biraz önce hiçbir şey düşünmemekte olanlar bile ansızın belli ve ciddi amaçlarla yola çıktıklarını veya sokağın kötüye kullanıldığını hissederler. Profesör konuşurken belli bir tutuklukla savaşmak zorunda kalmış, sözcüklerini bu tutukluğa karşı koyarak sanki rüzgar soluğunu kesiyormuşçasına kopuk kopuk ve iddiasız dile getirmişti. Ama şimdi kendisine yanıt verilecek mi diye bekliyordu. Ve bu bekleyiş ifadesini de yüzünden belli bir gururu eksik etmeksizin yine geriye çekti. Bu küçük olayın ardından İmparatorluk özel kaleminin temsilcisinin hemen söz istemesi ve toplantıya jübile yılında en yüce makamın kendi özel kaynaklarından beklenebilecek vakıflara ve bağışlara ilişkin bir rapor sunması herkese bir kurtuluş gibi geldi. Rapor, bir Haç Kilisesi'nin yapımına ait bağışla ve projeye katılan fakat parasal durumları iyi olmayanları destekleme amaçları bir vakıfla başladı. Sonra bu kuyruğa Arşidük Karl ve Radeski Gazi dernekleri ile 66 ve 78 yıllarındaki seferlerin dul ve yetimleri katıldı. Bunlara emekli astsubaylarla Bilimler Akademisi'ne ait bir destek fonu eklendi ve sonrası da böyle devam edip gitti. Bu listelerin öyle heyecan uyandırıcı bir yanı yoktu. En yüce makamın iyi niyetinin bütün resmi dışa vurumlarda bunların zaten belirli bir akış ve alışılagelmiş yerleri vardı. En yüce makamın iyi niyetinin bütün resmi dışa vurumlarında bunların zaten belirli bir akışı ve alışılagelmiş yeri vardı. Her şey sayılıp döküldükten sonra bir fabrikatörün eşi ve hayır işlerine çok hizmeti geçmiş bir hanım olan kendi kaygı duyduğu konulardan daha önemli şeylerin de var olabileceğini hiçbir zaman aklından bile geçirmeyen Bayan Weckhuber ayağa kalktı ve toplantıya bir büyük Avusturya Franz Josef Aşevi önerisinde bulundu. Toplantıdakiler bu öneriyi onaylayarak dinlediler. Yalnızca Kültür ve Eğitim Bakanlığı'nın temsilcisi kendisinin çalıştığı makama da İmparator 1. Franz Josef ve dönemi başlıklı dev bir eserin yayımlanmasını öngören bir ölçüde benzer sayılabilecek bir önerinin ulaştırıldığını söyledi. Ancak bu mutlu peşpeşeliğin ardından ortalığı yine sessizlik kapladı ve hazır bulunanların çoğu zor bir duruma sokuldukları duygusuna kapıldılar. Buraya gelirlerken tarihi büyük ya da bu gibi olayların ne demek olduğunu bilip bilmedikleri sorulsaydı eğer, kesinlikle olumlu yanıt verirlerdi. Ama kendilerinden böyle bir olayı icat etmelerinin beklenmesi karşısında giderek tatları kaçmıştı. Ve içlerinde çok doğal bir yaratılışın homurdanışı gibi bir kıpırtı vardı. İkramlar hazırlamış olan sezgileri güçlü Diotima bu tehlikeli anda oturuma ara verdi. 43. Ulrich'in büyük adamla ilk karşılaşması. Dünya tarihinde akıl dışı hiçbir şey olmaz. Buna karşın Diotima, hakiki Avusturya'nın bütün dünya olduğunu iddia eder. Verilen arada Arnheim şunu fark etti. Örgütlenme kapsamlı olduğu ölçüde önerilerin birbirinden ayrı yanları da artacaktı. Bu, halen yalnızca aklı temel alan gelişmenin bir göstergesiydi. Ama özellikle bu nedenden ötürü bütün bir halkı iradeye, esin kaynaklarına ve akıldan daha derinlerde yatan öze kulak vermeye zorlamak dev bir amaçtı. Ulrich buna eylemden bir şeyin çıkacağına inanıp inanmadığı sorusuyla yanıt verdi. Çıkacağı kuşkusuz dedi Arnheim. Büyük olaylar her zaman genel bir durumun ifadesidir. Ona göre bugün böyle genel bir durum vardı ve yalnızca bugünkü gibi bir toplantının herhangi bir yerde yapılabilmiş olması bile eylemin ne kadar gerekli olduğunu kanıtlıyordu. Ancak Ulrich bu olayda birbirinden ayırt edilmesi güç şeylerin de bulunduğunu söyledi. Diyelim ki dünya çapında başarı kazanan son operetin bestecisi bir entrikacıdır ve olağanüstü sevildiği için hiç de uzak sayılamayacak bir olasılıkla dünyanın cumhurbaşkanlığına seçilir. O zaman böyle bir şey tarihe bir sıçrayış mı yoksa tinsel durumun bir ifadesi mi sayılmak gerekecektir? Bu tümüyle olanaksız dedi Doktor Arnheim ciddi bir ifadeyle. Böyle bir besteci ne bir entrikacı ne de bir politikacı olabilir. Aksi takdirde onun komedyenlik ve müzik dehası kavranamaz. Ve dünya tarihinde de akıl dışı hiçbir şey olamaz. Ama dünyada pek çok olmuyor mu? Dünya tarihinde asla. Arnheim açıkça sinirliydi. Onların yakınında ayakta duran Diotima ile Kont Leinsdorf alçak sesle hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Ekselansları, hanım dostuna sadece Avusturya karakterindeki bir toplantıda bir Prusyalıya rastlamış olmaktan ötürü duyduğu hayreti sonunda yine de dile getirmişti. Diotima'nın politikada yalnızca kendi yararını gözetme düşüncesinden böylesine uzak bir tutumun dış dünyada uyandıracağı çok olumlu ve rahatlatıcı izlenime atıfta bulunmasına karşın, ekselansları bu devlete yabancı birinin paralel eylemde önemli bir rol oynayabilmesini en azından nezaket kurallarından ötürü tamamen olanaksız bulmaktaydı. Ancak Diotima bunun üzerine dövüş stilini değiştirdi ve planını şaşırtıcı bir biçimde genişletti. Duygulardan emin olma anlamını taşıyan ve iç dünyanın derinliklerinde toplumun ön yargılarını umursamayan kadınca sezgiden söz etti. Ekselansları bir kez olsun bu sese kulak vermeliydi. Arnheim bir Avrupalıydı. Bütün Avrupa'da tanınan bir düşünce adamıydı. Ve özellikle bir Avusturyalı olmayışı nedeniyle onu bu olaya katmakla düşüncenin salt düşünce niteliğiyle Avusturya'da bir vatanının bulunduğu kanıtlanmış oluyordu. Ve Diotima ansızın hakiki Avusturya'nın bütün dünya olduğunu iddia etti. Ona göre dünya, üstünde yaşayan uluslar, Avusturyalı kabilelerin kendi anavatanlarında yaşadıkları gibi yüce bir bütün içerisinde yaşayamadıkları sürece huzur bulamayacaktı. Bir, daha büyük Avusturya, dünya çapında bir Avusturya, ekselanslarının dikkatini o mutlu anda işte bu düşünceye çekmişti. paralel eylemde eksikliği duyulan eylemi taçlandıracak düşünce işte buydu. Güzel Diotima, soylu dostunun önünde en çekici, pasifist ama buyurgan haliyle durmaktaydı. Kont Leinsdorf, itirazlarından vazgeçmeye henüz karar verilmiş değildi. Ama bu kadının ateşli idealizmine ve geniş görüşüne bir kez daha hayranlık duydu ve böylesine önemli fikirlere hemen yanıt vermek yerine Arnheim'le konuşmanın daha yararlı olup olmayacağını düşündü. Arnheim, bu konuşmanın kokusunu aldığı ama eli kolu bağlı kaldığı için tedirgindi. Onun ve Ulrich'in çevresi, Krezus'un kişiliğinin çekiciliğine kapılan meraklılar tarafından sarılmıştı. Ve Ulrich o anda şöyle demekteydi. İnsanların bütünleştikleri birkaç bin meslek vardır. Akıllılıkları bu mesleklerin alanlarındadır. Ama onlardan genel anlamda insani ve herkese ortak olan talep edildiğinde aslında geriye yalnızca üç şey kalabilir. Aptallık, para ya da en fazlasından biraz dini anı. Çok doğru, din, diye araya girdi Arnheim üstüne basa basa ve Ulrich'e dinin geride hiçbir iz kalmamacasına yok olup gittiğine inanıp inanmadığını sordu. Din sözcüğünü öyle yüksek sesle vurgulamıştı ki Kont Leinsdorf'un duymaması olanaksızdı. Ekselansları ise görünüşe bakılırsa o arada Diotima ile bir uzlaşmaya varmıştı. Çünkü dostunun rehberliğinde onları görünce anlayışla dağılan gruba yaklaşarak Doktor Arnheim'a hitap etti. Ulrich bir anda tek başına olduğunu fark etti ve dudaklarını ısırabildi. Tanrı bilir neden? Vakit geçsin diye mi? Yoksa böyle bir kenarda ne yapacağını bilemeden durup durmasın diye mi? Bu buluşmaya gelmek için yaptığı araba yolculuğunu düşünmeye başladı. Onu getirmiş olan Kont Leinsdorf'un modern bir insan olduğu için motorlu aracı da vardı. Ama aynı zamanda geleneğe bağlılığını da sürdürdüğünden bazen önüne bir çift muhteşem doru atı koştuğu koşumu da kullanmaktaydı. Bunu arabacısı ve kaleskasıyla birlikte muhafaza ediyordu. Kahya emirlerini almaya geldiğinde ekselansları paralel eylemin kurucu toplantısına böyle iki güzel, neredeyse tarihten çıkıp gelme denebilecek yaratıkla gitmeyi uygun bulmuşlardı. Bu Pepi, bu da Hans diye açıklamıştı Kont Leinsdorf yolda. Sağrıların dans eden kahverengi kabarıklıkları, arada sırada da sallanan ritmik bir hareketle yana baktığında ağzından köpükler saçılan bir baş gözüküyordu. Hayvanların iç dünyalarında nelerin olup bittiğini kavramak zordu. Güzel bir öğle öncesiydi ve hayvanlar koşmaktaydılar. Pepi ile Hans'ın iyiliş edildikleri ve aşkı somut bir tutku olarak değil fakat dünyalarını kimi zaman ince, parlak bulutlarla örten bir nefes ve bir sırça gibi tanıdıkları göz önünde bulundurulduğunda belki de atların tutkularının sadece yem ve koşma olduğu düşünülebilirdi. Yem denen tutku, içinde lezzetli yulaf tanelerinin bulunduğu mermer bir yemlikte, yeşil otlarla dolu bir ahır yemliğinde, halkanın ucundaki yuların tatlı mırıltılarında gizliydi. Ve baharatlı havasına amonyaklı güçlü bir varoluş duygusunun incecik iğneler gibi battığı sıcacık ahırın yoğun gübre kokusu. Burada atlar var. Koşma açısından ise durum herhalde biraz daha farklıydı. Orada zavallı ruh henüz sürüye bağlıydı. O sürü ki önce beygirin ya da hepsinin ansızın bir yerlerden gelen bir harekete kapılmasıyla birlikte güneşe ve rüzgara doğru atılır. Çünkü hayvan yalnız başınaysa ve karşısında uzamın dört bir yanı açıksa eğer o zaman çoğu kez kafatasının içinden çılgınca bir titreme geçer ve hayvan herhangi bir hedefi bulunmaksızın koşuya kalkar, kendini ne yöne gitse bomboş olan korkunç bir özgürlüğün içine atar, ta ki ne yapacağını bilmediği için duruncaya ve bir kap yulafla tavlanıp geri döndürülebilecek hale gelinceye kadar. Pepi ve Hans iyi eğitilmiş hayvanlardı. İlerliyorlar, güneşin altında uzanan iki yanında binaların sıralandığı caddeyi nallarıyla tepiyorlardı. İnsanlar onlar için ne sevinç ne de korku kaynağı olan kurşunlu renkli bir kargaşaydılar. Dükkanların alacalı vitrinleri, parıltılı renkler saçan kadınlar, bunlar çayırların, otların yenilmez olan bölümleriydi. Cadde boyunca uzanan şapkalar, kravatlar, kitaplar, pırlantalar ise bir kasvetti. Bu tek düzelikte yalnızca ahır ve tırısa kalkmak birer düş adası gibi yükseliyordu. Yükseliyordu. Ve bazen Hans'la Pepi sanki bir düş görüyormuş veya oyun oynuyormuşçasına bir gölgeden ürküyorlar, arabanın okuna yapışıyorlar, sonra kırbacın yassı yanıyla inen bir darbeyle yeniden canlanıyorlar ve şükranla dizginlerine asılıyorlardı. Kont Leinsdorf, ansızın oturduğu yastıklardan doğrularak Ulrich'e bir soru sormuştu. Sayın doktor, Stahlbruch bana birisi için aracılık etmekte olduğunuzu söyledi, öyle mi? Ulrich şaşkınlığı içerisinde bağlamı tam kuramadı. Leinsdorf ise devam etti. Kendi adınıza çok güzel bir davranış. Her şeyi biliyorum. Hanımca yapılabilecek çok fazla şey yok. Çünkü korkunç bir herif. Ama her Hristiyanın içinde var olan o son derece kişiye özel ve acınmayı gereksinen yan, kendini asıl böyle yaratıklar karşısında belli eder. Ve insan yüce gönüllü bir şey yapmak istiyorsa eğer, düşünülebilecek en büyük alçak gönüllülükle acizlerden yana çıkmalıdır. Belki de o adam bir kez daha doktor muayenesinden geçebilir. Kont Leinsdorf arabanın sarsıntısında doğrulmuş olarak bu söylevi verdikten sonra kendini yine yastıklara bıraktı ve ekledi. Ancak şu anda bütün gücümüzü tarihi bir olay için kullanma borcu altında olduğumuzu da unutmamalıyız. Ulrich hala Diotima ve Arnheim'da konuşmakta olan bu yaşlı ve saf aristokrata karşı biraz ilgi, neredeyse biraz da kıskançlık duymaktaydı. Çünkü sohbet göründüğü kadarıyla çok canlıydı. Diotima gülümsüyor, Kont Leinsdorf konuşulanları izleyebilmek için gözlerini hayretle açık tutuyor, Arnheim ise soylu bir dinginlik içerisinde konuşuyordu. Ulrich bir söylem parçasını yakaladı. Düşünceler iktidar alanlarına taşınmalıdır. Arnheim'a dayanamıyordu. İlkisel bağlamda bir varoluş biçimi ve Arnheim örneği olarak dayanamıyordu. Zihinsel bir faaliyetten, iş yaşamından, refahtan ve çok okumuşluktan meydana gelen bu bileşim Ulrich için son derece çekilmez bir şeydi. Arnheim'ın bu sabah toplantıya ilk ya da son kişi olarak gelmemek için bir akşam öncesinden her şeyi ayarladığından emindi. Buna karşın yola çıkmadan önce saate kesinlikle bakmadığından, son kez belki de kahvaltıya oturmadan ve kendisine postayı getiren sekreterinin söylediklerini dinlemeden önce baktığından da emindi. Çünkü böyle yapınca kalan zamanını yola çıkıncaya kadar düşünce dünyasında gerçekleştirmek istediği çabaya dönüştürmüştü. Ve ondan sonra kendini bu çabaya rahatça bıraktığında çabasının kalan zamanı tam olarak dolduracağından da kuşkusu yoktu. Zira Arnheim'ın zamanı ile yapılması yerinde olan şey tıpkı bir heykel ve o heykelin içinde yer aldığı uzam ya da bir cirit atıcısı ile bakmaksızın isabet ettirdiği hedefi gibi gizemli bir gücün etkisiyle birbirine bağlıydı. Ulrich daha önce Arnheim hakkında çok şey duymuş, yazdıklarının bazılarını da okumuştu. Kitaplarından birinde aynada giysisini kontrol eden bir adamın bir takım kırılmalara uğramayan davranışlarda bulunamayacağı yazılıydı. Çünkü Arnheim'ın açıklamalarına göre başlangıçta mutluluk için yaratılmış olan ayna, tıpkı artık çabalarımızın birbirini doğal olarak izleyememesinin yerini tutan saat gibi bir korku aracına dönüşmüştü. Ulrich bakışlarını yakışık almaz bir biçimde komşu gruba dikmemek için dikkatini başka yöne çevirmek zorunda kaldı. Ve gözleri gevezelik etmekte olan grupların arasından süzülerek geçip saygı dolu bakışlarla ikramda bulunan küçük oda hizmetçisine takıldı. Ama küçük Rahel onun farkına varmadı. Ulrich'i unutmuştu ve hatta tepsisiyle ona gelmeyi bile ihmal etti. Arnheim'a yaklaşmış, karşısındaki bir tanrıymış gibi ikramda bulunuyordu. Karun limonataya uzandığında ve bardağı içindekini içmeksizin düşünceleri başka yerde olarak elinde tuttuğunda Rahel'in içinden bu küt ve sakin eli öpmek gelmişti. Bu doruk noktası aşıldıktan sonra Rahel görevini küçük ve kafası karışık bir robot gibi yerine getirdi. ardından da bacaklarla ve konuşmalarla dolu, içinde dünya tarihinin yazıldığı odadan hemen yine hole çıktı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Krezus, K-R-E-Z-Ü-S, Pepi, P-E-P-I, Hans, H-A-